Serbest Atış'tan herkese merhaba. NBA playoffları öncesi bir ön bakış programıyla karşınızdayız. Orta mesafenin yeni bölümüyle sizlerleyiz. Ben Anıl Kantemir, Berkan Günaydın'la birlikte. Öncelikle 3-6 ve 4-5 eşleşmelerini hem doğuda hem batıda konuşacağız. Play'ini bu bölümde biraz değinmeyeceğiz. Play'in belli olduktan sonraki eşleşmeleri, 1-8-2-7 eşleşmelerini de ayrıca bir bölümde değerlendireceğiz. Berkan hoş geldin.
Merhaba. Uzun bir aradan sonra orta mesafe yeniden beraber olmak heyecan vereceğim.
Tabii bu arada sende biraz Zafer Sarhoş'u da var. Serbest Atış'ın NBA Fantasy oyununu kazanmış bir
işimiz bu an hocam. Kazanmak hamurumuzda var.
Bir alışkanlık mı?
Bizim için bir alışkanlık. Bizim bitti de bana bitmez.
Benim de playoff'a giremene bir alışkanlık. O şekilde yanlışlıklar bende de. Ay keyifli bir hakikaten sezondu. Klasik playoff'a giremeyen avuntusuyla hemen çok sakat vardı ya bende. Diyerek sanki diğer arkadaşlar diyormuş gibi. Burayı da böyle geçelim. İstersen Doğu'yla başlayalım. Doğu konferansıyla. 3-6 eşleşmesiyle başlıyoruz. 3-6 eşleşmesinde Milwaukee'nin ev sahipliğinde Milwaukee Indiana serisini izleyeceğiz. Ya açıkçası hani sana topu atmadan önce şöyle söyleyeyim. İki takım içinde benim beklentimin biraz dışında gelişti sezon. Yani Milwaukee için daha iyi bir sezon bekliyordum açıkçası. Çok böyle inişli çıkışlı bir sezon oldu diyebilirim. Gördüm, izledim. Bana yansıyanlar böyle oldu Milwaukee ile ilgili. Indiana'da da çok beklediğimden iyi bir sezon geçti. Ben biraz daha böyle play-in potasında bekliyordum. Tabii eklemeler oldu yani. Hani Siakam'ın gelmesi de elbette ki bazı şeyleri değiştirmiştir. Yani birkaç oyuncuyla bu seviyede bazı şeyleri belki konuşmak kolay değil ama takım çıtasında yükseltti. Tabii Haliburton'un da gerçekten de hani bir süper yıldız gibi oynaması ki belli periyotlarda düşüşler yaşadığı da çok normaldir. Ama iki takımında dediğim gibi yani Milwaukee biraz daha böyle ilk iki bekliyordum açıkçası. Hani Indiana ile böyle biraz da 8-9-10 hani böyle bir play-in potasında hayal ediyordum sezonun başında ama benim hayalimin biraz daha iki taraf içinde tersi gerçekleşti diyebilirim.
Tabii orada işte Embiid'in sakatlığıyla Philadelphia'nın aşağı düşmesi, Miami'nin belki beklentinin biraz altında sezon geçirmesi de Indiana'yı biraz dediğin gibi yukarı taşıyan etmenler oldu aslında. Ama dediğin şeye ben de katılıyorum yani biraz beklenti üstü sezon geçirdi ki senin de değindiğin gibi Tyrese Haliburton'un bir ara sakatlanıp sakatlıktan döndükten sonra da sezon başındaki performansını pek sahaya yansıtamadığı bir dönemden de geçmiş olmalarına rağmen gerçi sezon sonunu yine iyi getirdi.
Yani sözü sana vermeden şunu söyleyeyim abi. Yani şimdi biliyorsun geçtiğimiz hafta bir sakatlığı oldu. Antetokounmpo'nun biraz da korkutan bir sakatlık aslında ilk, yani oluşması itibariyle ilk gördüğümüzde hani biraz çok darbeli bir sakatlık gibi durmuyordu.
Ama aşıldan korktuk hemen tabii.
Aynen işte hani insanın ilk aklına gelen şeyler iyi şeyler olmuyor yani. Bu tip sakatlıklarda geçmiş tecrübelerinde görünce ama korkulan çok olmayacak gibi ilk maçı kaçıracak gibi görünüyor. Sonraki maçlar için de aslında durumu çok net belli değil. Hani en azından ikinci, üçüncü maç için ama döner gibi duruyor benim anladığım kadarıyla. Genel raporları gördüğümüzde o şekilde bir sonuca varabiliyoruz en azından şimdilik. Valla enteresan bir seri olabilir. Zira hem Antetokounmpo'nun durumundan dolayı hem Indiana'nın gerçekten hani yedek beşi, hücum potansiyeli gerçekten de hani beklenenin çok üzerinde. Geçti tüm sezon boyunca. Ben enteresan bir seri bekliyorum. Hani seri tahminini en sonunda yaparız ama yani çok da böyle Milwaukee'nin beklediği kadar da rahat bir seri olmayabilir.
Çok yani doğru bir yerden aslında sözü bana bıraktın. Burada ilk konuşulması gereken şey zaten yani Antetokounmpo'nun durumu. Şimdi en son bugün gelen haber senin dediğin gibi serinin başını kaçıracağı haberi geldi ama kaç maç kaçıracağı net belli değil. Bende şu açıkçası biraz endişe yarattı. Haberin devamında şöyle bir ifade var. Milwaukee işte Yannis'in serinin ilerleyen maçlarında döneceği konusunda umutlu.
Evet.
Yani dönmeye de bilir gibi de değerlendirebiliriz bu açıklamayı. Yani hani umutlu olması, bir kesinlik olmaması, hani ne bileyim dönecek demiyorlar neticede. Yani ben, ya bana öyle, yani bana şöyle geliyor. Yani serinin gidişatına göre hani döneceği nokta belli olacak gibi. Ne bileyim işte ilk maçtan hani bir birlik bir skorla Indiana'ya gidilirse ya da yani 2-0'lık belki bir skorla gidilirse kesin 3. maça dönecektir. Yani 2-0 derken 0-2, yani Indiana'nın 2-0 önde olduğu bir senaryoda tabii konuşuyorum. O zaman 3. maça bence kesin dönecektir, tam olarak iyileşmese de, ama işler Milwaukee'nin istediği gibi giderse, yani 2-0 Milwaukee'nin önde olduğu bir şekilde Indiana'ya gidilirse bence 3. maçı da oynamayacaktır. Tabii belki de sadece ilk maçı kaçıracak, 2. maçta direkt hani sağlığına kavuşacak, onu da bilmiyoruz, ama ben hani açıklamadan hani birazcık serinin gidişatıyla ilgili kararın verileceği ve serinin gidişatı iyi olmazsa, tam %100 olmasa bile hani bir şekilde kendisinin de dönmek isteyeceği takımın da dönmesini isteyeceğini düşünüyorum. Onun dışında da ya Indiana dediğin gibi çok yüksek hücum potansiyeline sahip bir takım ve Milwaukee'de her ne kadar Doc Rivers'ın gelişinden sonra biraz savunmayı toparlamış olsa da hala çok ikna edici bir savunmaya sahip değil. O yüzden yannisini de hani serinin başını kaçıracağını düşünürsek, dediğin gibi oldukça sert bir eşleşme. Yani Milwaukee'nin umduğundan ya da beklediğinden daha sert bir seri olabilir, uzun süren bir seri olabilir.
Evet. Yani şöyle ya, abi, küçük bekleme yapayım senin söylediğini. Yani beni hani Indiana tarafıyla ilgili biraz hani biraz daha çekingen kılan konu şu. Yani oyuncular gerçekten hani bu playoff atmosferi çok farklı oluyor. Yani bunu daha önce çok izlerken defalarca şahit olduk. Çok çok iyi takımların hani süpürüldüğünü mü görmedik? İşte çok erken elendiğine mi şahit olmadık? Açıkçası tecrübe hakikaten önemli bir faktör. Buraları birazcık yaşamış olmak önemli bir deneyim. Ki lig içerisinde oynanan maçların ne kadar hani böyle hızlı bir şekilde akıp gittiğini biliyoruz. Şimdi çok daha odaklılar iki takım birbirine. Artık zaaflara göre ucumlar, işte belki değişen beşler göreceğiz. Daha uzun süre sahada kalan oyuncular göreceğiz. Beni işte Indiana ile ilgili biraz çekindiren konu bu. Yani takım hakikaten çok böyle ciddi bir playoff tecrübesi yok oyunculara tek tek baktığımızda, yani takım olarak söylemiyorum. Hani oyunculara birer birer baktığımızda söylüyorum. Tabii ki bir iki tane oyuncu var ama hani genel olarak böyle bir sertliği de ilk defa burada yaşayacaklar. Biraz hücumla var olan bir takım olduğunu düşündüğümüzde hani Milwaukee'nin de bu konuda çok daha tecrübeli bir takım tabii ki. Ya bir de şunu eklemek istiyorum bu konunun dışında da. Yani Antetokounmpo da artık birazcık yani bu seviyeye gelmiş bir oyuncunun da tabii ki hani sakatlık olabiliyor. Biraz oyun tarzıyla da ilgili. Ama biraz kendini kollamayı da öğrenmesi lazım. Yani sürekli bu tip bir durumla karşı karşıya kalıyor genelde. Yani bunu yaşıyoruz. Hem sezon içi hem geçmiş playofflar.
Dediğine şöyle katılıyorum abi. Yani biraz daha seçerek hani oynamayı öğrenmesi gerekiyor, ama hiçbir zaman hani senin de dediğin gibi öyle bir oyuncu olmadı. Her zaman böyle çok hani ısıran bir agresif bir oyun tarzı oldu ki zaten genelde onu da yani hani yannisinde yannis yapan birazcık o aslında, yani tekniğiyle değil atletizmiyle öne çıkan bir oyuncu olduğu için yani senin hani Indiana ile ilgili söylediğin şeye ek olarak şunu da eklemek lazım tabii ki. Yumuşak da bir takım aynı zamanda, yani tecrübesiz olmasının yanı sıra yumuşak da bir takım. Yani şeyde de sonuçta tamam yani oynamasa bile hani her ne kadar iyi bir sezon çok iyi bir sezon geçirmemiş olsa da Damian Lillard sonuçta buraları oynamayı çok çok iyi bilen bir oyuncu. Yani Chris Middleton sezon içinde yine bir sakatlık yaşadı, zaten sakat girmişti geçtiğimiz sezon, hemen hemen hiç katkı veremedi ama o da yavaş yavaş sanki ritim buluyor gibi. O da çok çok tabii ki değerli bir parça. Yani bütün bu faktörleri göz önünde bulundurarak yani tabii diğer taraftan şunu da söylemek lazım, yani Indiana'nın güçlü olduğu noktada da birazcık Milwaukee'nin zayıflığı var. Hani guardlar konusunda Indiana'da çok hani ligin en iyi guardlarından bir tanesine sahip Tyrese Haliburton'da ve sezon sonunda iyi getirdi. Yeniden formunu da yakaladı. Milwaukee'nin de guard savunması konusunda sorun yaşadığı malum. Yani Patrick Beverley ile falan nereye kadar? Hani iyi hoş böyle hani şovunu movunu yapmayı seviyor ama hani ne kadar yavaşlatabilecek? Ben biraz biliyorsun onun hani nasıl derler? Hani çok konuşan ama konuştuğu kadar havladığı kadar ısırmayan bir deyim yerindeyse havladığı kadar ısırmayan bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.
Laf yapma iş yap diyoruz kendisine.
Yani işte biraz şey yani iş yapıyormuş da gibi görünüyor ama ne kadar yapıyor onu da çok kestiremiyorum bazen. Her neyse yani Indiana tabii ki problem çıkaracaktır. Hele hele Antetokounmpo'nun olmadığı denklemde. Ama yine de ben Milwaukee hani bir şekilde geçer diye düşünüyorum. Indiana'nın senin dediğin gibi işte tecrübesizliği ve biraz yumuşak bir oyun tarzı playoff'a çok hani sirayet etmeyen bir oyun tarzı işte yüksek tempo işte yüksek possession ile beraber hani bu tip takımların playoff'ta birazcık hani geriye gittiğini görebiliyoruz. O yüzden 4-2 Milwaukee diyeyim ben. Seri tahminim olarak.
Evet. Ben de sana katılıyorum. Ben de 4-2 Milwaukee'ne kazanacağını düşünüyorum. Burada farklı bir şey aklımdan geçmedi açıkçası.
Ya 7. maça gitme ihtimali de var belki ama yani 5 maça gitmesini yani, zor görüyorum. 6 maç makul gibi geliyor bana.
Ya 7. maça kalması hani biraz senin yani de söylediğin gibi aslında bu seçmeyi konuşurken konuştuğumuz gibi hani Antetokounmpo'nun biraz durumuna bağlı bence. Yani. Eğer hani orada çok sağlıklı bir şekilde 3-4 maç dönemezse o durumda ben hani beklerim 7. Evet. maçı. Onun dışında 4-2 çok çok makul görünüyor yani işte maç. İstersen Cleveland Cavaliers Orlando Magic'e geçelim. Evet, bu da yani hakikaten benim çok merakla beklediğim serilerden biri açıkçası. Hani belki çok böyle heyecan verici bir eşleşme gibi görünmüyor. Diğer eşleşmelere bakınca özellikle batı tarafına. Ama enteresan bir eşleşme. Şundan dolayı enteresan. Cleveland'ın kurduğu bir yapı var biliyorsun. İşte bu Denham'ın için üzerinden işte Darius Garland, Jared Allen ve Mobley dörtlüsüyle beraber ki hakikaten de ilk bunlar bir araya geldiği zaman ciddi şekilde ben hani şampiyonluk favorisi olabileceğini dahi düşündüğüm bir dörtlüdür. Çünkü hakikaten de özellikle işte hem çember savunması olsun hem dış tehdit olsun hem top yönlendirme için hani elinin bolluğu olsun Cleveland'ın umut veriyordu. Hem de genç bir nüveydi burası. Ama yani hem sakatlıklar ki özellikle çok sakatlanan bir dörtlü bu. Özellikle işte Evan Mobley ve Donovan Mitchell zaten sezon boyunca çok maç kaçırdılar. Diyorsun Garland da geçti.
Garland da öyle.
Evet o da öyle. Bu sefer de geçirdiği dönem oldu. Dolayısıyla hani bir arada böyle sağlıklı bir şekilde de açıkçası oynayamıyorlar. Ve bu da hani onlarla ilgili sağlıklı bir yorum yapmayı da bende biraz zorlaştırıyor açıkçası. Hani krizin tarafı için. Yani öte yandan Orlando'ya geçersek hani sözü sana vermeden önce Orlando hani bu senenin benim en beğendiğim takımlarından bir tanesi. Zaten ben savunma takımını severim genel olarak. Yani hem Avrupa basketbolunda da öyle hem NBA'de de öyle. Böyle şeyleri görmeye pek hani artık biraz zorlanıyoruz yani. Her iki coğrafyada da. Ama hakikaten Orlando biraz savunması da var. Yani bir takım biraz da tabii mecburiyet de var. Yani takımın kimyası biraz da zaten savunmaya uygun bir kimya. Dış atışlarda zorlanan bir takım. Yani özellikle işte 3 seçiliksinin gerisinde hakikaten sıkıntılı bir takım. Yani bir iki tane de çok keskin silahı var. Onun dışında da hakikaten biraz daha böyle mücadeleyle oynayan bir hem kısa rotasyonda hem uzun rotasyonda ama yani Orlando açısından da şöyle güzelliği var bu işin. Hem geri adım atmayan bir takım hem savunmada hem de eşleşme problemi çok fazla yaşamayan bir takım oluyor. Genelde oyuncular yani böyle birkaç pozisyonu savunabilen oyuncular. Dolayısıyla enteresan bir eşleşme bekliyorum ben. Bakalım Cleveland ne kadar sağlıklı kalabilecek sahada. Şu anda hepsi oynayacak gibi görünüyor. Ama onların durumu da hakikaten çok enteresan olacak. Çok değişik bir seri. Çok meraklı takip edeceğimi söyleyebilirim yani.
Abi tam bir şey kemik seslerin geleceği bir seri olacak ya. Evet. Yani Şimdi yani şimdi şu şeyden başlamak istiyorum ben bir kere. Cleveland'da yani neden yaptıklarını anlayabiliyorum ama yani tabii hoş olmuyor böyle şeyler. Yani sezonun son maçında Orlando'nun Milwaukee'yi yeneceğini hı-hı anlayınca şey Charlotte maçını bıraktılar. Son çeyrekte Damian Jones üçlük falan atıyordu en son. Yani işte dördüncü olup Orlando'yu almak istediler. Yani şey dediğim gibi yani şey yapabiliyorum yani anlayabiliyorum çünkü Orlando karşınızda görmek isteyebileceğiniz bir takım. Neden? Çünkü yani çok bariz zaafları var senin biraz önce dediğim gibi. Ve bu zaafları iyi kullanabilecek bir takım Cleveland. Yani Cleveland'ın takım yapısı da hani sen dedin ya Orlando üçlük atamıyor. Evet atamıyor ve de çok fazla denemiyor da. Yani bir ligin hem en az deneyen hem en düşük yüzdeyle sokan takımı olması lazım hatırladığım kadarıyla. Ve yani şeyde de hani çember altına gitmek isteyeceklerinde istedikleri noktada ya da işte orta mesafeden bir atış kullanmak istedikleri durumlarda da işte karşılarına Evan Mobley gibi, Jared Allen gibi oyuncular çıkacak. Yani bu da yani hani şeyi işte Cleveland'ın neden Orlando'yu karşısında görmek istediğini hani bu evet, evet, bu yüzden anlayabiliyorum. Ama tabii yani takım
çok seçmek... uyuyor yani.
Evet. Ya abi şu yani Orlando'yu ben de hani senin dediğin gibi ben de çok beğenerek izledim. Yani ben de çok keyif aldım zaman zaman Orlando'yu izlemekten. Ama ya sadece Cleveland değil, herkes ister Orlando'yu karşısında açıkçası yani. Hem hani biraz önce sen nasıl dedin Indiana için tecrübe eksikliği var diye. Orlando'nun belki daha da fazla var.
Tabii.
Yani ne bileyim Indiana en azından Siakam falan var yani. Yani NBA şampiyonu olan bir oyuncu neticede. Yani Orlando galiba şeyden sonra OKC'den sonraki ligin en genç takımı olabilir. Ya da belki Spurs falan vardır arada tam bilmiyorum ama yani ligin en genç takımlarından bir tanesi neticede. Ya daha önce playoff oynamış herhalde rotasyonda Gary Harris haricinde anlamlı playoff süreleri almış bir oyuncu da yok sanıyorum. Üstüne üstlük yani dediğim gibi biraz önce bu kadar da bariz bir zaafla geldiği zaman bir takım karşısındaki rakip de bunu tabii sonuna kadar kullanacaktır. Cleveland deli gibi gömülecektir içeri. Yani bu şartlar altında da tabii yani bu şartlar altında şimdi yani o kadar çok şey yaptım ki yani bir tarafı hani gömmüş gibi oldum ki yani Cleveland sanki rahat kazanacak gibi bir algı yaratmış olabilirim ama diğer taraftan da Cleveland o kadar hani düzensiz bir sezon geçirdi ki senin hani sakatlıklardan bahsettin. Evet sakatlıkların bunda büyük payı var. Ama bir yandan da bakıyorsun hani Garland'ın, Mitchell'ın, Mobley'nin, Allen'ın beraber oynadığı maçlarda da bir türlü o ahengi yakalayamadılar. Yani geçen sene de olmadı bu sene de olmadı. Yani ben de yandanımın evet, evet, bu takıma katılırken bu takıma çok yani ciddi seviye atlatacağını düşünüyordum açıkçası. Ya bu takımın eksiği olan bir noktaya yapılmış hani 4-4'lük bir transfer olarak, bir takas olarak hani düşünmüştüm. Ama işte kağıt üstünde her zaman yani böyle olmuyor. Yani Donovan Mitchell topsuz oynayamıyormuş, bunu anladık. Darius Garland zaten hani ufak bir oyuncu olduğu için biraz daha hani onun elinden de topu almak çok istemiyorsunuz ki zaten topu getiren oyuncunun o olması gerekiyor. Yani Mobley bir türlü hücumda beklediğimiz gelişimi kaydedemedi. Her ne kadar çok büyük bir savunma silahı olsa da özellikle şut anlamında o da yani şut atamadığı zaman bu sefer içerisi çok kalabalık kalıyor. Jared Allen zaten şut atan bir oyuncu değil. Öyle olunca Donovan Mitchell ve Darius Garland'da hani içeride alan kalmıyor drive edecek gibi gibi problemler. Orlando'da yani tamam hücumdaki zaaflarından bahsettik ama inanılmaz bir savunma takımı. Hakikaten bela gibiler yani. Hem şeyde hem içeride hem dışarıda. Yani hem switch yapabilen hem topa baskı yapabilen işte Jalen Suggs Ya belki de bu yani belki de değil yani ligin en iyilerinden zaten o alanda. Banchero çok fizikli bir oyuncu. Her ne kadar hücum öncelikli bir oyuncu olsa da ki öyle de olması gerekiyor zaten takımın en büyük yıldızı olarak. Franz Wagner asla ya eksi bir savunmacı değil hatta hani artı bir savunmacı. Potu altında yine hem ilk beş başlayan hem kenardan gelen farklı uzun opsiyonları var. Çemberi savunabilen işte Wendell Carter gibi daha böyle switch'e müsait bir uzunları da var. Yani dediğim gibi çok böyle kıran kırana hani kanın gövdeyi götürdüğü tabiri caizse bir seri olacak. Ya sonunda ben yine Cleveland diyeceğim ama 7 maçta Cleveland diyeceğim ben. Kolay yani, olmayacaktır yani. Cleveland'ın yani, da çünkü hücumdaki sıkıntılarını göz önünde bulundurursak hani iki takımın da hücumda büyük sıkıntıları var.
Aynen ya bu eşleşmeyi kapatırken sen güzel bir yer açtın, bir konu açtın yani hani Denver'ın içinde biraz topsuz oynayamıyor diye hani geçtin orayı. Çok da doğru bir bence tespitti. Yani mesela herhalde Denver'ın için üzerine bir takım kurulmayacağını herhalde bütün GM'ler herhalde gördüğü bir periyot yaşandı yani. Hani 1-2 senelik.
Biraz abi de şey yani gibi. Öyle bir ya yani pardon sözünü kestim ama yani öyle bir şey ki evet. Şimdi üstüne takım dediğin gibi yani birinci oyuncu olduğu bir denklemde bir takımı hani şampiyonluğa yani bir takımı iddialı yapabilir ama bir takımı şampiyonluğa götürebilecek bir oyuncu değil Donovan Mitchell. Ama yani ikinci oyuncu konumuna getirdiğinde de yani öyle bir birinci oyuncu bulman lazım ki yanına hani evet. Toplu çok fazla hani haşır neşir olmasın öyle bir süper yıldız da yok yani. Yannis'in bile hani öyle çok fazla oynayamadığını gördük bu sene hani Lillard'la beraber. Ne bileyim Anthony Davis falan gibi bir oyuncu olması lazım ki Anthony Davis de türünün tek örneği falan herhalde yani bu konuda.
Ya orada şey örneğini verecektim. İşte o senin söylediğine getirecektim aslında. Hani ikinci bir yıldız yani ya da işte bir süper yıldızın yanındaki yıldız gibi konumlandırmak da çok zor. Çünkü hakikaten çok top talepkar bir oyuncu. Şimdi mesela Kyrie Irving'i düşünüyoruz. Hani biraz daha artık biliyorsun hani ikinci rolde. Hem Cleveland'da böyleydi hem şu anda da Dallas'ta da bayağı iyi bir dönem geçiriyor bu rolde. Mesela bunu ki o da çok toplu oynamayı sever ve hakikaten toplu oynadığı zaman da izlerse en keyifli oyuncu belki de NBA'deki. Denem'in evet. için de böyle aslında. Topla beraber çekken kadar keyifli izlemesi bir oyuncu. Ama hani bu onu tatmin edecek mi? Yani bence soru altında yatan önemli bir soru da bu. Çünkü hani Kyrie Irving bunu bir şekilde tolere edebildi ve kariyerini...
Abi çünkü yani şey var ya Kyrie Irving'in rolünü de güzel orada oturttu. Hani Jason Kidd her ne kadar hani Jason Kidd'e bazen hani kızıyoruz ediyoruz bazen evet. bazı şeyleri hani çok iyi yapmadığını düşünüyoruz ama işte ne yapıyor? Hani çok da zor bir şey değil gerçi bunu yapması ama yani Doncic kenardayken al kardeşim sen diyor. İstediğini yap. Evet. Yani birebirini de oyna at. Orta mesafede at. İçeri de gir. Üçlük de at. Tamamen özgürsün. Yani Doncic oynadığı evet. zaman da hani ona yardım geldiğinde yine sen hani şey olarak hücumu yönlendiren, oyunu kuran gard olarak yine görevini yap evet. diyor. Ama işte senin dediğin gibi yani Donovan Mitchell'a böyle bir rol versem bunu benimseyebilir mi? Hani şu aşamada çok kolay görünmüyor. Yani şu ana kadar görünmüyor.
Yani belki de işte zaman geçtikçe benimsemek zorunda kalacak belki de. Biraz da böyle belki de hani zaman...
Ya da işte
onu da
göreceğiz. Yanında öyle bir oyuncu olacak ki abi onun liderliğine şey yapacak yani Doncic gibi bir oyuncu he, mesela.
Onu söylemek istedim işte zamanla bunun olmayacağını anlayacak ve o da kabul edecek bunu muhtemelen. Herhalde öyle bir noktaya evet. doğru da yavaş yavaş geliyoruz. Doğu'yu kapatalım zamanında biraz verimli kullanmak açısından. İstersen Batı'ya geçelim. Şimdi oradaki 3-6 eşleşmeler ve 4-5 eşleşmeler hakikaten keyifli görünüyor. Yani özellikle en sona bıraktığımız Clippers, Dallas, Mavericks eşleşmesi zaten acayip bir eşleşme olacak muhtemelen. Ama Minnesota Phoenix eşleşmesi de enteresan bir eşleşme. Çünkü hakikaten güzel bir sezon geçiren Minnesota hakikaten keyifli bir sezon. Ben beklemedim seviyede iyi bir sezon geçirdiler. Yani burada olmalarını beklemedim açıkçası. Phoenix'in de, ya Phoenix'te Minnesota'nın yer değişmesi bana çok mantıklı gelebilirdi mesela. 3-6 olsalar yani ben de biraz fit edebilirdi. Hatta Minnesota'yı ben biraz daha...
Evet yani aslında genel kanı dediğim gibi o yöndeydi. Hani Minnesota'nın ilk 6'da olması hani çok şaşırtmazdı kimseye ama 3. bitirmesi hele yani liderliği alabilecek bir durumda olması. Yani bir maç daha kazansalar sonuçta şey olacaklardı, Batı birincisi olacaklardı.
Evet.
O biraz şaşırtıcı oldu.
İstersen gerçekten. Sen bahset biraz eşleşmeden Berkan. Bu sefer de sen de başladın.
Sen...
Sefer ben de başlamış gibi olduk.
Ha, yok canım, önemli değil. O
ben
şey,
eklemeleri yaparım.
Tamam. Hakikaten Dallas Clippers serisi belki hani herkesin en heyecanla beklediği seri, benim de açıkçası öyle. Çünkü geçmişten gelen böyle bir şeyle de rekabetleri de var.
Tabii rekabet ama, var. Aynen.
Ama Phoenix Minnesota serisi daha şu açıdan beni çok heyecanlandırıyor. Birbirinden o kadar farklı iki takım ki, yani bir tanesi tamamen kimliğini savunma üzerine kurmuş bir takım. Diğeri kimliğini tamamen hücum üzerine kurmuş bir takım. Bir tanesi inanılmaz büyük ve sert oynayan bir takım. Diğeri daha böyle tekniğiyle hani yıldız oyuncularıyla öne çıkan bir takım. Diğeri biraz daha işte takım oyunu, her ne kadar tabii Anthony Edwards'ın, Karl Anthony Towns'ın, onların da yıldızları var muhakkak. Ama hani biraz daha paylaşarak, biraz daha bir takım oyununa yatkın bir Minnesota. Tabii Mike Conley'nin orada olmasının da o konuda büyük etkisi var. Hani diyeceğim o ki, iki tane zıt kutbun çarpışması olacak. Ve yani hani şimdi ben bir şey konuşacağım, bir şey anlatacağım. Ondan sonra bana 5 dakika sonra tekrar sorsam belki fikrim değişecek, anladın mı? Yani bu seriyi kimin kazanacağına dair böyle düşünüyorum. Hani bugün hani podcast çekeceğiz diye hani biraz kafamda bugün şey yapıyorum, böyle düşünüyorum ne olur ne biter falan filan. Bir yandan işte diyorum ki Minnesota işte yani sürekli şey yapacak, sürekli saldıracak. İşte çok iyi bir hücum takımı olmamasına rağmen işte sürekli Yusuf Nurkiç'in mesela üstüne gidecek. Yusuf Nurkiç sağda kalabilecek mi? Yusuf Nurkiç sağda kalamazsa onun yerine Drew Eubanks girmeyecek. Kevin Durant'ı büyük ihtimalle 5 numaraya çekecek. Kevin Durant'ın 5 numarada olduğu bir denklemde Phoenix Suns iyice şey yapacak, iyice ufalacak, iyice fizik dezavantajı yaşayacak. Phoenix bunu nasıl aşacak diye düşünüyorum bir yandan. Öbür yandan Minnesota işte hücumda bu şeyi işte bu olgunluğa erişebildi mi diye düşünüyorum. Karl Anthony Towns sakatlıktan yeni döndü. İşte bu iki takım birbirleriyle oynamıştı biliyorsun son gün. Fena da gözükmedi yani. Çok süper bir performans göstermedi ama hareketlilik olarak falan fena değildi. Ama yani tam olarak sağlıklı mı? İşte savunmada Towns'u nasıl konumlandıracaksın? Kime vereceksin? Şimdi Gobert Nurkiç'i alacak. Ki Nurkiç'i alacak derken yani çemberi savunacak aslında. Nurkiç'i savunmayacak. Tamamen çemberi savunmaya odaklanacak. Nurkiç'i biraz serbest bırakacak. İşte büyük ihtimalle ben Anthony Edwards'ın Booker'ı alacağını düşünüyorum. Jalen McDaniels kesinlikle Kevin Durant'ı alacaktır. Mike Conley de Bradley Beal alacaktır. Bu durumda işte Grayson Allen kalıyor Karl Anthony Towns'a. Büyük ihtimalle böyle olacak. Orada Grayson Allen ne kadar cezalandırabilecek bunu? Ki bu sezon biliyorsun ligin en yüksek yüzdeyle üçlük atan oyuncusuydu. İşte Grayson Allen bir yandan tabii hücumda hani yüksek yüzdeyle üçlük atabilen önemli bir silah. Özellikle de hani Durant'e, Booker'a falan ikili sıkıştırmalar gelmek zorunda kalırsa onları cezalandırabilecek bir oyuncu. Ama savunma tarafında da hedeflenebilecek bir oyuncu. Yani sürekli Nurkiç'i ve Grayson Allen'ı hedeflemeye çalışacak Minnesota. Grayson Allen bir yerde hani savunma zaafı ayyuka çıkarsa, kenara gelmek durumunda kalırsa hani onun yerine giren Royce O'Neal bu sefer hücumda onun verdiği katkıyı verebilecek mi? Büyük ihtimalle veremeyecek. En azından istikrarlı olarak veremeyecek. Belki bir iki maçta verir ama bu sefer hani savunmadan onun üstünden yardım getirebilecek bir lüksü olabilir Minnesota'nın. Yani böyle ilginç şeyler var yani. İlginç denklemler var.
Abi çok komplike bir seri. Yani ben %100 haklısın. Yani çünkü iki takım birbirine biraz ters takımlar. Yani hani oyuncu karakterleri itibariyle birbirinden çok bağımsız takımlar. Ya birinde olan oyuncu mesela diğerinde öyle bir oyuncu yok mesela. Ya da işte birinin beşi çok hani Gobert'den kaynaklı olarak hani nasıl bir spacing olacağını aşağı yukarı tahmin edebiliyorsun mesela. Evet. Ama öbür tarafta da hani o eğer mesela Phoenix kendi spacingini yoksa kimin spacingini dövecek? Bu o da ben de biraz şey. Mesela çok merak ettiğim konulardan bir tarafı. Çünkü bir taraf bir tarafın oyununa bir yerden sonra boylayıp onun gibi oynamaya çalışabilir. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. İşte hani Rudy Gobert mesela Yusuf Nurkiç'i dakikalar bakalım Phoenix için çok uzun mu sürecek? Yoksa senin söylediğin gibi biraz da böyle kısa beşe dönüp biz kendi oyunumuzu oynayalım. İşte hani Gobert'i de içeride rahatsız edelim, double team vesaire. Hani biraz onu şeyden çıkaralım, ritimden çıkaralım ve devre dışı bırakalım gibi bir sonuç da ortaya çıkabilir bir yandan. Yani çok...
Tabii şu da var abi, çok affedersin. Sözünü kestim. Yani az önce hani Durant'tan, Durant'ın 5 numara oynayabileceği bir senaryodan bahsettim. Orada hani Phoenix'in dezavantajlı konumda olacağını söyledim ama bir yandan da hücumda hani bu sefer Gobert Durant'i savunmak zorunda kalacak belki. Yani onu savunmayacak büyük ihtimalle. Hani şutunu riske edecekleri bir oyuncuya vereceklerdir öyle bir durumda diye tahmin ediyorum ama yine de bir hücumda da bu sefer Phoenix'e bir avantaj sağlayabilir bu.
Tabii tabii kesinlikle sağlayabilir. O yüzden hani Phoenix tarafı için bence çok çok rahat değerlendirilebileceği bir seri olabilir yani hani insanlar tarafından. Çünkü çok çok belli bir 5'e karşı oynayacaklar. Yani çok hani böyle Gobert'li bir 5 aşağı yukarı zaten spacing'i biraz anlatıyor yani. Hani nasıl yerleşileceği çok belli. Çünkü çok çok zaafı olan bir konu var. Dış şut. Ama işte çok çok iyi olduğu bir nokta var. İşte çember altı. Zaten hani burada 3 aşağı 5 yukarı birazcık oluşuyor. Öteki tarafta da yani bilmiyorum hani Phoenix tarafında da gerçekten koz da çok fazla abi. Yani hani hücum evet, silahları yani. İnanamadım. Bizim programın adı olan orta mesafeye en iyi atan herhalde belki de 3'lü aynı takımda. Yani neredeyse.
Evet yani bizim programın şeyine fotoğrafına şeyi koysak Phoenix Suns'ı evet, koysak olur yani.
Aynen.
Abi kesinlikle.
Kevin Kirby ve Kevin Durant'ı koysak tam oturmuş olur yani. Yani güzel bir seri bekliyor bizi. Hakikaten keyifli olacak. Hani Minnesota'da Anthony Edwards'ın açıkçası önderliğinde diyebiliriz yani herhalde bunda bir mahsur yok. İşte bu sezonu harika geçirdi. Bakalım bundan sonra bir adım da atabilecekler ama bence yani bu seriyi alamasa bile Minnesota ben başarısız saymıyorum yani. Gayet iyi bir sezon geçirdiler bence. Gelecek için de iyi
serinin, bir şey yani serinin gidişatıyla onu birazcık bence
evet, anlayalım.
Karar vereceğiz tabii. Gibi geliyor bana abi. Yani şey bence belirleyici olacak son olarak onu söyleyeyim. Minnesota'nın hücumu bence bu serinin belirleyicisi olacak. Yani çok fazla duvara çarptıkları denklemde ki bu ihtimal her zaman var Minnesota için. Çünkü Anthony Edwards evet çok iyi bir oyuncu. Evet çok agresif bir oyuncu. Ama yani sürekli bazen işte duvara kafa atmaya çalışabiliyor. Ve şutu girmediği zaman da ki onun şutunu savunabilecek oyuncular da var yani aslında. Phoenix'te. Hani bir şekilde içeri driverlarını engelleyebilirlerse her ne kadar bana çok kolay gözükmese de hani duvara çarpabilir Minnesota'da bir yandan. Hani o yüzden ben Minnesota'nın hücum performansını belirleyici görüyorum. Ayrıca işte Edwards'a sürekli ikili sıkıştırma falan da gelecektir tabii ki. Orada Jaden McDaniels'a şut performansı falan da önemli olacak. Çünkü yani Jaden McDaniels'ı kenara almak gibi bir şansın yok çünkü. Yani Kevin Durant'ı bu ligde en iyi savunabilecek oyunculardan bir tanesi fizik olarak.
Ya o fizikle zaten abi hani birçok pozisyonu savunabilecek bir oyuncu. Mutlaka sahada da olmuş.
Zaten müthiş bir savunmacı ama yani ne müthiş savunmacılar gördük yani Durant'ın üstünden patır patır attı. Ama Jaden McDaniels
aslında yoktular biz.
Yani. Evet yani. Yani ne bileyim abi şey olsa mesela Herb Jones da mesela süper bir savunmacı. Ama yani şey kalıyor biraz kısa kalıyor ya Durant'a karşı. O yüzden hani onun üstünden şey yapabilir, skorunu yine bulabilir diye dersin ama Jaden McDaniels bayağı bir zorlayacaktır onu. Ki zaten Prime'ın da birazcık artık geride bıraktı gibi geliyor bana Durant.
Öyle ama işte Durant zaten hani hem zaten çok uzun boylu bir oyuncu hem de şey şut mekaniği de hani o boyu iyice bir yani inanılmaz
çok büyük kandan çıkarıyor. Kollar da zaten.
Şey yapmak çok zor.
Manyak gibi.
Yapmak zor hakikaten. Yani benim bu seriyle ilgili tahminim senden önce ben söyleyeyim. Ben yine de her şeyden hemen Phoenix'in kazanacağını düşünüyorum. Seni 4-2 alacağını düşünüyorum. Öyle bir tahmin yapayım. Sen galiba 7. maça bırakacaksın gibi hissettim ben.
Ben 7 maçta Minnesota
Öyle
mi? Yorum ya.
Bu evet. Cleveland.
Yani şey çünkü evet. Abi bir yandan da şeyi düşünüyorum yani tamam. Evet yani çok büyük yıldızlar tabii ki. Yani hani zaten 7 maçta hani diyorum ne kadar serinin yakın geçmesini beklediğimi söyleyeyim. Yani 7 maçta Phoenix de senin dediğin gibi 6 maçta Phoenix de olabilir belki. Ama bir yandan da düşünüyorum yani sezonun gidişatına bakıyorsun. Bir yanda hani çok istikrarlı sezon boyunca oynayan bir takım. Hani Towns'un sakatlanmasına rağmen Towns'un sakatlandığı bölümde bile hani 13-5 gibi falan ya da 13-7 gibi falan böyle bir dereceleri vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yani o dönemde bile istikrarını korumayı başaran bir takım. Diğer tarafta hani bir türlü şey yapamayan hani nasıl biraz önce Milwaukee için söyledik ahenkli Milwaukee için mi söylemiştik? Cleveland için mi söylemiştik? İkisi için de söylemiştik galiba. Yani nasıl onlar için söyledik ahenkli hani oynayamıyorlar. Phoenix için de aynı durum geçerli. O yüzden hani bir tık öne koymayı tercih ettim Minnesota'yı.
Cleveland Orlando serisinde galiba tahmin vermedik. Sen 7 maç demiştin galiba. 4-3 Cleveland mı? Öyle bir hatırlıyorum
evet.
Sanki. Ben, 4-3 Cleveland ben vermedim. Ona. Aynen. Ben de 4-2 Cleveland'ın alacağını düşünüyorum o seriyi. Ben de bu arada diğer takımı övüp öbür takımı
kazanıyorum. Ben de biraz yani gerçi ben şey hücumunu gömdüm bayağı da. Yani
seni seviyorum ama eğlendim.
Evet. Ya zaten şeyiz yani. Ben de Orlando'yu tutacağım da seride. Hani Cleveland biraz daha yakın geliyor. Neyse onu geçtik zaten. Şeye gelelim.
Dallas. Şey gibi oluyor gelelim. Bu arada. Real Madrid tutuyorsun mesela. Barcelona Mallorca acaba çatıyor. Hani Mallorca gelsin yani yiyordur falan. Hani şey zayıf takım şey. Yani Real Madrid tutma önemli değil de. Çok tutmadığım bir büyük takım. Küçük takımların zamanı küçük takım kazansın. Şeyde ben küçük takımdan kastım hani şey biraz zayıf olan takım diyelim. Biraz Orlando'da da ben onu istiyorum aslında ama muhtemelen Cleveland alacak seriyi. Son seriye geçelim. Son 5 yılda 3 defa karşılaşan, son 2 senede karşılaşmadılar. Onu da söyleyelim. Ondan önceki 2 senede karşılaşmışlardı ve bu 3. karşılaşmaları olacak. Dallas Los Angeles Clippers serisi hakikaten yani en merakla beklenen seri belki de. Çünkü çok fazla süper yıldız var. Çok yıldız var. Süper yıldız var. Hani işte MVP olan oyuncular var. Defalarca aday gösterilmiş oyuncular var. O defalarca Oscar olmuş oyuncular var. Dolayısıyla da hani yani serinin popülaritesi diğer serilere baktığımız zaman hepsinin bir hikayesi olsa bile çok daha farklı bir noktada. Tabii bu seriyi yani şu şey, kesin kazanır diye söylememiz herhalde çok zor. Sen de aynı söylüyorsun diye düşünüyorum. Ama hani ben hani senden sonra yorum yapayım yine. Batı'da senle devam edelim. Ben bitirmiş olayım. Doğu'da da tam tersini yapmıştık. Yani benim gönlüm Dallas'tan yana. Ve ben Dallas'ın seriyi kazanacağını düşünüyorum bu arada. Onu söyleyeyim. Sonra sen anlattıktan sonra ben de ekleleri yaparım ve programı kapatırız.
Ya evet ben de aslında hani seninle paralel düşünüyorum. Hem şey olarak hem gönül olarak hem hani mantık olarak.
Bu sefer gönlümden geçen senin... olacak diye düşünüyorum.
Evet ben yani ya çok böyle ben şey olmayacağım yani hani çok böyle hani aşırı bir taraf olmayacağım hani ama ben de biraz daha hani Dallas çıksa daha güzel olur diye düşünüyorum yani şey olarak daha güzel olur işte dördüncü işte birinci sıradan işte çıkacak takım hani kim olacak hani bilmiyoruz ama işte Dallas daha güzel bir şey izletebilir bize diye düşünüyorum hani playoff'un ilerleyen bölümlerinde o yüzden biraz Dallas'ın çıkmasını istiyorum. Ya burada da hani önce biraz önce nasıl Antetokounmpo'dan bahsederek başladık. Burada da aslında Leonard'dan bahsederek başlamak uygun olacaktır diye düşünüyorum. Kawhi Leonard'ın da bir sakatlığı vardı biliyorsun. Son hafta ligin normal sezonun son haftasında oynamadı. Yani bu biraz bana başta şey gibi gelmişti. Hani sakatlığın ciddiyetinden ziyade hani oyuncuyu korumak zaten hani Clippers'ın yeri aşağı yukarı belliydi. Hani biraz daha hani sakat ve oynayamıyor değil de hani sakat hani oynayabilir ama şey oynamasın gibi düşünerek oynatmadıklarını düşünmüştüm ama Ty Lue şey demiş playoff'a yetişeceğini umuyoruz demiş yine burada yani ummak hani kelimesinin altını çiziyorum. Burada da bana şey gibi geliyor, hani tam belli değil gibi hani anlıyorum bu açıklamadan. Ama tabii daha da var önümüzde. Hani ilk maç hangi günde hatırlamıyorum ama 4-5 gün var önümüzde. Hani yetişecektir diye tahmin ediyorum Kawhi Leonard. Çünkü o olmazsa bir şekilde, yani hani bir maç kaçırsa belki Clippers hani onu şey yapabilir, bir şekilde hani kurtarabilir oradan. Ama yani iki maç kaçırdığı bir denklemde falan, yani Clippers'ın bu seriyi geçmesi bence imkansız gibi bir şey yani. Buradan hani Clippers'la başladım. Clippers'la devam edelim istersen. Ya ilginç bir sezon oldu. İşte James Harden geldi. İlk geldikten sonra çok kötülerdi. Ondan sonra acayip bir işte seri yakaladılar. Bir 25-5 gibi falan böyle bir dönemleri vardı. 25 galibiyet, 5 mağlubiyet aldıkları bir dönemleri vardı. Ondan sonra tekrar bir düşüşe geçtiler. Sezon sonunda tekrar böyle bir toparlanır gibi oldular. İşte bu arada Kawhi Leonard'ın sakatlığında Paul George yeniden hani o kötü gittikleri dönemde çok iyi gözükmüyordu. Tekrar bir ritim yakalamış gibi gözüküyor şu an Paul George. İşte James Harden bir sezonun sonuna doğru bir düşüş yaşadı. O da son birkaç maçta biraz daha toparladı gibi. Aslında fena girmiyorlar. Yani Kawhi Leonard sağlıklıysa eğer, hani %100 sağlıklı olarak döneceğini varsayarsak, yani fena durumda girmiyor Clippers. Ama şimdi orada da bir takım eşleşme problemleri olacak tabii. Çünkü karşıda Luka Doncic gibi bir oyuncu var ki bence şu an Nikola Jokic'ten sonra NBA'nin en durdurulamaz oyuncusu. Belki bir de işte NBA'de onun yanına eklemek lazım. Yani şimdi birebir savunmaya çalıştığınız zaman 73 atıyor adam. Bu Atlanta maçında hani hatırlıyorsun Atlanta maçında. Bütün maç Atlanta birebir savunmaya çalıştı. 73 attı. İkili sıkıştırmak istediğin zaman yanında Kyrie Irving gibi bir oyuncu var. Dördü üçü leblebi gibi hani çerez gibi oynayacak bir oyuncu. Gerek kendi şutuyla, gerek hani arkadaşlarını hazırlama açısından. Yani bu sene yani şu işte %30'ların biraz üstünde üçlük atarken bu sene %40'lara yaklaştırdı üçlük yüzdesini. Yani inanılmaz bir oyuncu haline geldi. Ve yani dediğim gibi şu an durdurulamazmış gibi geliyor bana. Yani o şeyi, o ilk perdeyi aldıktan sonra hani kendisinin kaçırmasını ummaktan başka yapabilecek çok fazla, ya da yanlış bir pas vermesini, bir top kaybı yapmasını ummaktan başka yapabileceğiniz bir şey yokmuş gibi geliyor. O daha önceki eşleştiklerinde hatırlıyorsun, sürekli Zubats'ı şey yapıyordu, hedefliyordu.
Evet, evet.
Clippers çok switch yapan bir takım olduğu için şimdi yine onları arayacaktır. Clippers bu sefer nasıl bir strateji işte izleyecek? Yine switch mi yapacak ki, yani Zubats'a karşı mümkün değil bence öyle bir şey. Kesinlikle öyle bir şey yapmayacaktır yani Tyloo. İkili sıkıştırma mı getirecek? İşte onun ayrı dediğim gibi dezavantajları var. Birebir zaten bırakamazsınız. O bence yapılabilecek en kötü şey. Yani bence Clippers'ın yapması gereken şey mutlaka yine şey yapmak abi, yani yine ikili sıkıştırma getirmek, yine blitz yapmak. Ve hani bir şekilde şuna zorlamaya çalışmak. Yani abi Derrick Jones, PJ Washington, baba buyurun, hani atabiliyorsanız, yenebiliyorsanız bizi yenin. Hani bunu demek lazım bence. Yani Clippers açısından. Dallas açısından da yani müthiş bitirdiler sezonu. Şu an ligin en formda takımı belki de. Bu tabii şöyle de bir problem var. Hani şey vardır ya, futbolda falan çok söylenir ya, işte bir takım çok formda gelir bir yere. İşte sezonun ortasına kadar. Sezonun ortasında böyle bir aylık bir ara olur. O aradan sonra şey yapar, takımın ritmi bozulur. Ben de işte Dallas'ta böyle bir şey olur mu acaba diye korkuyorum, ama artık çok da böyle beraber oynamaya çok da alıştılar. Hem Doncic Irving ikilisi, hem işte Daniel Gafford çok güzel bir onlara şey oluşturdu. Nasıl denir?
İyi bir kimya.
Yeni bir opsiyon oluşturdu. Yeni bir opsiyon oluşturdu. Daha önce ellerinde olmayan işte Derek Lively vardı, ama bu işte Aliyup tehdidi ya da işte DK spacing olarak adlandırılan o hani ikili oyun tehdidi, yeni bir ikili oyun tehdidi olur. Yani Derek Lively de tabii iyi bir oyuncu ve bence bu seride de oynayacaktır ama Gafford daha potu altında iyi bitiren, daha mücadeleci, hani daha uygun bir oyuncu Luka Doncic'le beraber oynamak için. Yani dediğim gibi şey tabii ne olacak? İşte yani Derek Jones gibi, PJ Washington gibi, kenardan gelen Tim Hardaway Jr. gibi oyuncuların hani hücum performansları nasıl olacak? Çünkü Dallas da yani kendisini hücumla tanımlayan bir takım. Tamam yani Doncic tabii ki eforunu çok da arttıracaktır savunmada. Kyrie Irving hakeza. Ama ne olursa olsun hani bu takım bir savunma takımı değil. Yani güzel bir seri olacak. Dediğim gibi yani Kawhi Leonard eğer böyle iki maç falan kaçıracaksa eğer zaten Clippers'ın bir şansı yok. Ama diğer durumlarda çok çok yani çekişmeli bir seri olacak.
Abi kesinlikle öyle yani. Zaten ben herhalde birçok kişi 7. maça geçeceğini tahmin ediyordur serinin. Yani ben de öyle düşünüyorum açıkçası. 4-3 o yüzden Dallas alacak bana göre 4-3. Ya bence Mavericks'in yaptığı bu sezonun en iyi hamle şu son hakikaten yani şimdi tabii sonuç verdikten sonra konuşmak da kolay oluyor ama hani PJ Washington ve Gafford hamleleri de o. Yani şu açıdan aslında hani öncesinde de bunun iyi bir hamle olduğunu söyleyebiliriz. Atletizmi arttıran bir hamle oldu bence. Buna biraz ihtiyacı vardı Dallas'ın. Geçen sene iki serileri atalım yani Kleber'le uzun dakikalar. Yani hani Kleber belki hani belirli tehditleri olan bir oyuncu ama çok ciddi zafiyet NBA için ciddi zafiyet yaratan çok bir önemli bir atletizm problemi olan bir oyuncu. Ama şu anda hani hem PJ Washington'la hem Daniel Gafford'la hem senin söylediğin gibi işte Gafford'ın bir alley-oop tehditli bitirme konusunda gerçekten tereddüt yaratmıyor. Lyle diye göre de zaten çok tecrübeli bir oyuncu. Yani NBA'de çok yılanı şutmuş bir oyuncu. O da yani hani belli bir süre geçirmiş en azından. Lyle diye göre çok daha önemli süreler almış bir oyuncu. Hani çok çok potansiyelli takımlarda oynamadı belki ama şu anda iyi bir fırsat bence onun için de. Yani PJ Washington da gerçekten bana göre hani gerçekten iyi bir oyuncu. Yani hani şey hem dış şut tehdidi var hem güzel eşleşebilen bir oyuncu 3-4-5'le.
Abi şeyde yani beni şaşırtan şey zaten hani Charlotte'dan biliyoruz hani şut atabilen bir uzun olduğunu işte topu da bir miktar da olsa hani yere vurabilen bir oyuncu olduğunu ama mesela Dallas'a geldikten sonra beni şaşırtan şey yani savunmada da bayağı hani iyi de bir savunmacıymış yani o Charlotte'ın Charlotte'ın kendi içinde kötü yapısından dolayı savunma yapamamayan hani bir dünya oyuncudan kurulu olmasından dolayı demek ki hani iyi savunmacı değilmiş gibi gözüküyormuş. Ya da çok fazla umursamıyordu belki de. Hani buraya gelince daha fazla kendine ya zaten, şey yapıyor.
Abi iyi savunmacılar zaten hani, takım savunması iyiyse de biraz tabii abi, çıkarlar.
Aynen öyle.
Tam tersi hani kötü savunmacı da takım savunması iyiyken iyi görünebilir bu arada. Ama hani yani iyi savunmacıyı yani çok kötü bir takımda anlaman çok zor. Yani birebirinden çok anlayamazsın. Çünkü bu biraz hani kolektif bir şey hareket. Öyle söyleyebiliriz yani. O yüzden dedin çok dediğin doğru. Yani onu orada biz yani tam olarak anlayamamış olabiliriz bazı oyuncu özelliklerini. Evet. Çok çok dağınık bir takımda oynadı. Yani Clippers tarafına gelirse de hani sen aslında bayağı güzel özetledin. Şöyle sadece bitirebilirim. Hani yani her zaman da böyle işte iyi oyuncuları bir araya getirince de her şey birlik bir üstlenlik olmuyor maalesef. Hani bunun iyi örnekleri de var, kötü örnekleri de var. Ben Clippers'ın da kötü örneğe doğru gittiğini düşünüyorum. Yani bunların tabii ki oyunculara tek tek baktığımızda mükemmel oyuncular. Yani Paul George'u çok severim ben. Yani çok çok iyi bir oyuncu bence. Hani biraz ritimle hayatı bulan bir oyuncu. Zaman zaman hani o ritim çok güzel bir oyuncu. Ama bulduğu zaman da mükemmel bir oyuncu. Belki de en iyi 4-5 oyuncusundan biri haline gelebilir yani o ritmi bulduğunda.
Hani abi şey, şeyde yani MVP sıralamasında 3. bitirdiği OKC sezonunu unutmayalım Paul George'un yani.
Mükemmel yani ve şeyde de yani hani Kyrie Irving'in böyle topla az oynayıp şey yapan hani yani hani senin mesleğini haline gelebiliyor zaman zaman ama işte bunlar hep böyle bir kıvılcım haline geldi. İşte Kawhi Leonard da işte bu sakat mı değil mi iyi mi kötü mü işte James Harden'ın adımlar artık bence eskisi kadar hızlı değil yavaşladı. Onu alameti farkısı o çabukluğuydu yani. Onun ufak ufak bence step back'lerde içeri driver'larında falan da kaybetmeye başladığını düşünüyorum. Yaşlar da çok ilerledi abi. Hepsi 32-33 yaşın üzerinde yani. Tamam artık yani güncel sporda belki 35 yaş bile çok hani bırakmak için yeterli bir yaş değil ama hani son dönemece artık girdin veya bırakacaksın. Yani hani
abi de şey,
dahil 34-35 yaşında bu ekip.
Yani evet yani 32-33 hatta 34-35 yaş şey değil. Yani hakikaten artık dediğin gibi çok böyle yaşlı sayılabilecek yaşlar ya da artık şeyinin son baharına gelmiş işte.
Basketbolun
son baharına gelmiş diyemiyorsun ama şu oyuncular için diyemiyorsun abi. Sakatlık geçmiş olmayan, vücuduna çok iyi bakan. İşte oyuncular için diyebiliyorsun. LeBron James için falan diyebiliyorsun bunu. Ya da işte Cristiano Ronaldo için diyebiliyorsun futbolda. Abi şimdi Kawhi Leonard çok fazla sakatlık yaşayan bir oyuncu kariyerinde. Paul George öyle. James Harden öyle. Zaten James Harden'ın yani kendi çok iyi bakmayan bir oyuncu olduğu malum. Ama yine de bu sene bence şey yani geçen senelerden biraz farklı olarak hani havalarını ben fena görmüyorum. Kawhi Leonard'ın bu sezon 70 civarında maç oynaması da bence yani onun ritmi için iyi oldu. Bir daha bir çok ekstra bir oyuncu ya. Hakikaten çok yani çok denge bozan bir oyuncu. Yani geçen sene hatırlarsın şey serisinde Phoenix serisinde ilk turda o sakatla yani şeye kadar o ilk iki maçta oynamış sonra da sakatlanmıştı hatırlıyorsun. Yani Phoenix çok ağır favori olarak girmişti seriye. Zaten Clippers play-in'den gelmişti. Ya ilk iki maç sonunda Clippers bu seriyi alır demeye başlamıştı insanlar ki ben de onlardan biriydim. Ondan sonra Cavaliers sakatlanınca Phoenix çevirmişti o seriyi. Yani bunu da hani bunu da unutmamak lazım. Cavaliers'ın ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu bazen unutuyoruz çünkü az oynuyordu bu seneye kadar. Ama yani o da hani Luka Doncic hani durdurulamaz bir oyuncu dedim. Hani Kawhi Leonard da hani bazen ona yakın performanslar sergileyebiliyor. Yani o orta mesafeye falan istediği spotlara gittiği zaman hani mümkün olmuyor.
Durdum. Ya Kawhi Leonard bu sene sakatı diyemeyiz tabii ki. Yani çok maç oynadı da. Yani yine de bak şimdi geldi ki.
Bilemiyorsun abi tabii haklısın.
Yani hemen yani yine bunlar tabii ortaya çıkınca insanın kafasına söylediği gibi şey oluyor. Yani hakikaten oyuncu artık.
Abi işte yani geçen sene geçen sene hiç sakatlanmadı neredeyse. Bir de load management yaptı üstünde. Çok az maç oynadı normal sezonda.
Playoff var. Ben artık şey sayıyorum yani biraz açıkçası.
Hayır yani şeyden yani az maç oynamasına rağmen playoff'a geldi. İki maç oynayıp yine sakatlandı. Evet. Yani dediğin şey doğru aslında. Hani her zaman o şey var, her zaman o korku var. Ya Paul George için de var yani. O da daha önce
şeyde sayabilirim ben yani. Mesela bence load management'ta yani injury yani benim gözümde yani. Çünkü oynamıyorsun ki abi sonuçta. Yani ben hani sakatlık diyemezsin buna belki de. Oynamıyorsun abi çok az oynuyorsun ya da. Yani böyle sınırı tutuyorsun. Yani hani senden beklenen bu değil ki yani. Bu mu yani ya da. Hani
onun ha, tabii tabii değildir. İşin yani canım, işin yani işin oturmasına yani, şey çok doğru yani.
Biraz evet. Yine programı kısa tutalım deyip 53 dakikaya geldik. Yavaştan.
53 dakika iyi ya.
Evet.
Şimdi şeyden sonra play'inden sonra bir program daha yaparız.
Konuşacağız.
1-8 ve 2-7 eşleşmelerini konuşuruz.
Aynen.
Play'inde de tüm takımlara başarılar diliyorum.
biz bunu çektiğimiz sırada play'inde gece başlıyor. Gecesinde play'in maçları olacak.
Hemen kısa bir play'in tahminlerini alayım hadi kapatmadan.
Sen başla istersen sonra hemen söyleyeyim. İstersen ben sana maçları söyleyebilirim.
Yo. Doğu'da Philadelphia 7, Miami 8 diyorum ben. Zaten Doğu'da 7-8 ve 9-10 arasında çok ciddi bir performans ve derece farkı vardı. Batı'da da 7 Lakers olur diyorum. 8'de yani Pelicans olsun istiyorum ama Warriors diyorum.
Valla yani çok da itiraz edemeyeceğim ya. Ben mantıklı geldi sürekli. Katılıyorum.
Arkadaşıma katılıyorum.
Arkadaşıma katılıyorum. Barış Bakırlar'da. Eşleşmeden tahminlerinde. Bakalım hangimiz haklı çıkacağız ama birkaç tanesi zaten aynı geldik. Sen son Dennis Clippers serisi için bir tahminde bulmuş muydun?
Hayır bulmadım. Yani Dallas diyeceğim ama 4-3 Dallas diyeyim ben de.
Ben de 4-3 Dallas diyeyim. Bu arada bakalım kim kazanacak dedik ama ikisini de galiba aynı tahminde bulunduk. İki seride diğer ikisini de biraz farklı düştük. Bakalım neler olacak. Diğer eşleşmeler de belli olduğunda yeniden sizlerle birlikte olacağız. Bizler için teşekkür ediyoruz. Tekrar orta mesafenin yeni bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.